12. ayrım. Hamit'in sürdüğü hayattan, dostlarından ve gittikleri partilerden nefret etmesine rağmen onu sevmeyi öğretti kendine. Yine de onu sevmeyi başarıp başaramadığını henüz bilmiyor. Çaresizlikten Hande ise intiharı düşündüğü anlar oluyor. Tek bildiği, evliliğinin kapanından kurtulamadığı, tümden mahvolduğunu düşündüğü bir zamanda kurtuluşu Hamit'te buldu. Eva yıllar önce çocukluğu hüzünlü geçmiş, Afganistan'da saçma sapan bir savaşta çarpışmak için Sovyet ordusuna çağrılmış, sonra da çökmenin eşiğine gelen ülkesine geri dönmüş bir meleğe aşık olmuştu. Igor, her şeye rağmen tüm güçlüklerin üstesinden gelmeyi başarmıştı. Var gücüyle çalışmaya başlamıştı. Ne üdüğü belirsiz insanlardan borç alıyor, sonra da göze aldığı tehlikeyi ve bütün o borçları nasıl ödeyeceğini düşünmekten sabahlara kadar uyumuyordu. Rüşvet hastalığına hiç yakınmadan katlanıyordu. Kendi halkının yaşam kalitesini yükseltecek bir ürün için yeni bir ruhsat alması gerektiğinde bir devlet memuruna rüşvet vermek zorunda olduğunu kabullenmişti. İdealist ve sevgi doluydu. Gündüzleri insanları buyurgan bir biçimde yönetiyor, hayat ona nasıl liderlik edeceğini öğretmişti. Askerlik ise hiyerarşinin işleyişini kavramasına yardımcı olmuştu. Geceleri de Eva'ya tutunuyor, ondan kendisini korumasını, kendisine öğüt vermesini, her şeyin yolunda gitmesi ve her gün yoluna çıkan tuzaklardan korunması için dua etmesini istiyordu. Eva saçını okşayıp her şeyin yolunda gittiğini, onun iyi biri olduğunu ve Tanrı'nın haksever insanları her zaman ödünlendirdiğini söyleyerek yatıştırıyordu onu. Zamanla güçlüklerin yerini fırsatlar almıştı. Igor'un insanlara neredeyse yalvar yakar sözleşmeler imzalatarak başlattığı küçük iş gelişip büyümeye başlamıştı. Çünkü hala iletişim ağlarından neredeyse tümüyle yoksun olan bir ülkede, yürüyeceğine hiç kimsenin inanmadığı şeylere yatırım yapan birkaç kişiden biriydi Igor. Hükümet değişmiş, rüşvet azalmıştı. Başlangıçta yavaş yavaş zamanla büyük miktarda para girmeye başlamıştı ülkeye. Ama yaşadıkları zor zamanları hiç unutmamışlardı. Boşuna tek bir kuruş bile harcamıyorlardı. Hayır, kuruluşlarına ve eski askerler için kurulmuş derneklere katkıda bulunuyorlardı. Gösterişsiz bir hayat sürüyorlar ve her şeyi geride bırakıp kalabalıklardan uzak bir evde yaşayacakları günün hayalini kuruyorlardı. O gün geldiğinde ahlak ve onur nedir bilmeyen insanlarla iş yapmak zorunda kaldıkları günleri unutacaklardı. Zamanlarının büyük bir bölümü havalimanlarında, uçaklarda ve otellerde geçiyordu. Günde 18 saat çalışıyorlardı ve yıllardır birlikte bir ay bile tatil yapmamışlardı. Aynı hayali besliyorlardı. Bu çılgınca yaşam temposunu bir anı olarak kalacağı an bir gün mutlaka gelecekti. O zaman bu dönemden kalan yara izleri, inanç ve düşler uğruna verilmiş bir savaşta, kazanılmış madalyalar gibi görünecekti gözlerine. Ne de olsa her insanı sevmek ve sevdikleriyle yaşamak için gelmişti bu dünyaya. Ya da Eva o sıralar böyle olduğuna inanıyordu. İşleri birden çok yolunda gitmeye başlamıştı. Eskiden onlar iş peşinde koşarlarken artık işler kendiliğinden ayaklarına geliyordu. Kocası önemli bir iş dergisine kapak olmuş, ülkenin çeşitli yerlerindeki kodamanlar onlara parti ve açılış davetiyeleri yağdırmaya başlamışlardı. Her gittikleri yerlerde kral gibi ağırlanıyorlar, gittikçe daha büyük miktarda para kazanıyorlardı. Değişen koşullara ayak uydurmak zorundaydılar. Moskova'da akla gelebilecek her türlü konfora sahip çok güzel bir ev satın aldılar. Eva'nın bilmediği, bilmek de istemediği nedenlerle kocasının eski iş arkadaşları kendilerini hapiste buldular. Bunlar ilk baştaki borçları veren iş arkadaşlarıydı. Ama Igor aşırı yüksek faiz oranlarına rağmen borçlarını son kuruşuna kadar ödemişti. O günden sonra Igor her yere korumalarla gider oldu. Başlangıçta yalnızca iki koruması vardı. Afgan Savaşı'na katılmış eski asker ve dostlar. Ama küçük şirket 7 ayrı zaman dilimindeki çeşitli ülkelerde kolları olan ve gittikçe daha çok alanda yatırım yapan çok uluslu bir deve dönüştükçe korumaların sayısı da arttı. Eva günlerini alışveriş merkezlerinde ya da hep aynı şeyleri konuşan arkadaşlarının çay partilerinde geçiriyordu. Igor ise hiç kuşkusuz işleri durmadan büyütmek istiyordu. Ne de olsa bulunduğu yere hırsıyla ve çok çalışarak gelmişti. Eva ne zaman planladıklarından çok daha ileriye gidip gitmediklerini, yalnızca birbirlerine olan aşklarının keyfini sürerek yaşama hayallerini gerçekleştirme vaktinin gelip gelmediğini soracak olsa, Igor hep kendisine biraz daha zaman tanımasını istiyordu. Üstelik daha çok içmeye başlamıştı. Bir gece arkadaşlarıyla su gibi şarap ve vodka içip sarhoş olduğu uzun bir akşam yemeğinden sonra eve geldiğinde, Eva duygularını daha fazla gizleyememiş, sürmekte olduğu bu boş hayata artık katlanamadığını söylemişti. Bir an önce bir şeyler yapmazsa çıldıracaktı. Igor ise sahip olduğun bunca şey seni tatmin etmiyor mu diye sormuştu. Evet, beni tatmin etmiyor ama sorun şu ki seni tatmin etmiyor. Hiçbir zamanda etmeyecek, güvensizsin, elde ettiğin her şeyi kaybetmekten korkuyorsun. Bir kere başladın mı nerede duracağını bilmiyorsun, sonunda kendini mahvedeceksin. Evliliğimizi de aşkımızı da yok ediyorsun. Kocasıyla ilk kez böyle konuşmuyordu. Birbirlerine karşı her zaman çok dürüst olmuşlardı. Ama artık sabrının taşmakta olduğunu seziyordu. Alışverişlerden, çay partilerinden, kocasının işten eve gelmesini beklerken seyrettiği o iğrenç televizyon programlarından bıkmıştı artık. Öyle söyleme. Aşkını yok ettiğimi söyleme. Söz veriyorum, bütün bunları çok yakında geride bırakmış olacağız. Yeter ki biraz sabırlı ol. Şu ara hayatın gerçekten de çok sıkıcı olmalı. İstersen kendin bir projeye giriş. Hiç değilse bunu fark etmişti. Ne yapmak istersin diye sormuştu Igor. Eva da evet, bu bir çıkış yolu olabilir diye düşünmüştü. Moda alanında çalışmak isterim. Hep bunu hayal etmişimdir. Kocası isteğini hemen kabul etmiş. Ertesi hafta Moskova'nın en iyi alışveriş merkezlerinden birindeki bir mağazanın anahtarıyla çıka gelmişti. Eva büyülenmişti. Hayatı yeni bir anlam kazanmıştı. Beklemekle geçen uzun günler ve geceler artık son bulacaktı. Eva borç istemiş, Igor da karısının başarılı olabilmesi için işe yeterince para yatırmıştı. Eva kendini her zaman bir yabancı gibi hissettiği akşam yemekleri ve partilere bambaşka bir ilgi duymaya başlamıştı. Henüz 2 yıl geçmemişti ki bu tür sosyal etkinliklerde kurulan bağlantılar sayesinde Moskova'daki en başarılı hot kötör mağazasını yönetiyordu. Kocasıyla ortak bir hesabı bulunmasına ve kocasının ona ne kadar para harcadığını hiçbir zaman sormamasına rağmen aldığı borcu ödemeye özen göstermişti. İş gezilerine yalnız başına çıkmaya, yeni tasarımlar ve özel markalar aramaya başlamıştı. Kendi ekibini kurmuş, hesaplara hakim olmuş ve kendisi de şaşırmasına rağmen kusursuz bir iş kadını olup çıkmıştı. Igor her şeyi öğretmişti ona, kendisi çok iyi bir örnekti zaten. Ve tam her şey yolunda giderken, hayatı yeni bir anlam kazanmışken, yolunu aydınlatmış olan ışık meleği tökezlemeye başlamıştı. Hafta sonunu Baykal Gölü kıyısındaki bir balıkçı köyünde geçirdikten sonra, İrkutsk'taki bir restorandaydılar. Artık şirketin 2 uçağı, 1 helikopteri vardı. İstedikleri kadar uzaklara kaçabiliyor, pazartesileri de işlerinin başına dönebiliyorlardı. Pek az bir süre birlikte olabilmekten ikisinin de yakındığı yoktu. Ama yılların mücadelesinin etkisini göstermeye başladığı da açıktı. Yine de aşklarının her şeyden daha güçlü olduğunu ve birlikte oldukları sürece her şeyin yolunda gideceğini biliyorlardı. Akşam yemeğini mum ışığında yedikleri sırada restorandan içeri giren sarhoş bir dilenci masaya kadar gelip oturmuş, Moskova'nın itiş kakışından uzakta baş başa kaldıkları bu değerli anı mahvederek konuşmaya başlamıştı. Çok geçmeden restoranın sahibi dilenciyi hemen dışarıya attırmayı önerdiyse de, Igor bu işi kendisine bırakmasını söylemişti. Dilenci birden şevke gelmiş, vodka şişesini kaptığı gibi kafasına dikmiş, sonra da sorular sormaya. ''Kimsiniz? Bizler burada yoksulluk içinde yaşarken siz bu kadar parayı nereden buldunuz?'' Hayattan ve hükümetten yakınmaya başlamıştı. Igor buna birkaç dakika daha dayanabilmişti. Sonra yerinden kalkmış, adamı kolundan tutup dışarı çıkarmıştı. Restoran asfaltlanmamış bir caddedeydi. 2 koruması onu dışarıda bekliyordu. Eva camdan kocasının onlara "karıma göz kulak olsun gibi olun" gibisinden bir şeyler söyleyip küçük bir yan sokağa yöneldiğini görmüştü. Birkaç dakika sonra gülümseyerek geri dönmüştü Igor. "Tamamdır, artık kimseyi rahatsız etmeyecek" demişti. Eva kocasının gözlerinde farklı bir ışık sezmişti. Bakışlarında birlikte geçirdikleri hafta sonu boyunca gösterdiği coşkudan çok daha büyük bir coşku vardı sanki. Ne yaptın? Igor yanıt vermemiş, biraz daha vodka istemekle yetinmişti. İkisi de gece boyunca içmişlerdi. Igor mutluydu ve durmadan gülümsüyordu. Eva ise yalnızca anlamak istediğini anlamayı seçmişti. Igor kendisi kadar talihli olmayanlara karşı her zaman çok cömert davranırdı. Belki de yoksulluktan kurtarmak için adamcağıza para vermişti. Otele döndüklerinde şöyle demişti Igor. Gençliğimde inanmadığım bir ideal uğruna verilen haksız bir savaşta savaşırken öğrendiğim bir şey bu. Yoksulluğa son vermenin her zaman bir yolu vardır. Hayır, Igor burada kanda olamaz. Hamit yanılmış olmalı. İkisi daha önce yalnızca bir kez Londra'da oturdukları apartmanın girişinde karşılaşmışlardı. Igor adreslerini bulmuş ve Eva'ya geri dönmesi için yalvarmak üzere oraya gitmişti. Hamit onunla konuşmuş ama içeri girmesine izin vermemiş, polis çağırmakla tehdit etmişti. Eva başının ağrıdığını söyleyerek bütün bir hafta evden dışarı adımını atmamıştı. Ama ışık meleğinin mutlak şeytana dönüştüğünü biliyordu. Yeniden telefona bakıyor ve mesajı bir kez daha okuyordu. Katyuşa. Ona bu adla bir tek kişi seslenebilir. Geçmişinde yaşayan ve kendini ne kadar korunmuş hissederse hissetsin, ne kadar uzakta hatta onun hiç giremeyeceği bir dünyada yaşıyor olursa olsun, bugününe, hayatının sonuna kadar dehşet salacak olan kişi. İrkutsk'tan dönerlerken sırtından büyük bir yükü atmışçasına, ruhunun karanlığını açıkça ortaya dökmeye başlayan kişi. Özel hayatımızı kimse ama hiç kimse tehdit edemez. Daha adil, daha insancıl bir toplum yaratmak için yeterince çalıştık. Özgürce yaşayacağımız anlara saygıda kusur eden herkes bir daha karşımıza çıkamayacak biçimde yok edilmeli. Eva bunun ne demek olduğunu sormaya korkmuştu. Kocasını tanıdığını sanıyordu. Oysa yerin altındaki bir volkan artık patlamak üzereydi. Sarsıcı dalgalar gün geçtikçe güçleniyordu. Kocası hala genç bir adamken gecenin geç saatlerinde yaptıkları konuşmaları, Afganistan'daki savaş sırasında bazen kendini savunmak için nasıl öldürmek zorunda kaldığını anlattığını hatırlıyordu. Gözlerinde hiçbir zaman en küçük bir üzüntü ya da pişmanlık görememişti. Hayatta kaldım ya, önemli olan bu. Güneşli bir öğleden sonra yahut karlı dağlarda gün ağrırken, yahut her şeyin kontrol altında olduğunu sanarak çadırımızda kağıt oynadığımız bir gece hayatım sona erebilirdi. Üstelik ölseydim bu dünyada hiçbir şey değişmeyecekti. Ordunun kayıtlarına geçen kayıplardan biri olacaktım, o kadar. Aileme de bir madalya yollarlardı, tamam işte. Ama Tanrı'nın yardımıyla hepsinde de kurtulmayı bildim. Bir insanın karşılaşabileceği en zorlu sınavlardan sağ çıkmayı başardığım için de hayattaki en önemli iki şey bağışlandı bana. Başarılı bir iş ve sevdiğim insan. İnsanın kendi canını kurtarmak için birini öldürmesiyle akşam yemeğini berbat eden restoran sahibi tarafından kolayca uzaklaştırılabilecek zavallı bir sarhoşu ortadan kaldırması hiç de aynı şey değildi. Eva bu düşünceyi aklından çıkarıp atamıyordu. Mağazaya her zamankinden de erken gitmeye, eve döndüğünde de gecenin geç saatlerine kadar bilgisayarının başında oturmaya başlamıştı. Kafasındaki sorudan kaçmaya çalışıyordu. Her zamanki alışılmış şeyleri yaparak birkaç ay daha aynı hayatı sürdürmeyi becerebilmişti. İş gezileri, partiler, akşam yemekleri, toplantılar, hayır dernekleri için düzenlenen müzayedeler, aklından kocasının İrkutsk'ta söylediklerini yanlış anlamış olabileceği bile geçiyor, çabucak yargıya vardığı için kendini suçluyordu. Zamanla kafasındaki soru önemini yitirir gibi oldu. Ta ki Milano'nun en pahalı lokantalarından birinde bir hayır derneği müzayedesinin açılış yemeğine katıldıkları geceye kadar. İkisi de farklı nedenlerle oradaydılar. Igor bir İtalyan firmasıyla yaptığı sözleşmenin ayrıntılarını pekiştirmek için oradaydı. Eva ise Moskova mağazasında birkaç alım yapmayı tasarladığı moda haftasına katılmak için. Ve sonunda Sibirya'nın göbeğinde meydana gelen olay dünyanın en seçkin kentlerinden birinde de tekrarlanacaktı. Bu kez eski bir dostları sormaya bile gerek görmeden gelip masalarına oturmuş ve espriler yapmaya, uygunsuz sözler söylemeye başlamıştı. Eva, Igor'un bıçağının sapını sımsıkı kavradığını görmüştü. Mümkün olduğu kadar ince ve kibar bir dille dostlarından masadan kalkmasını istemişti. O sırada birkaç kadeh Astispanmant içmiş bulunuyordu. Şampanya sözcüğünü kullanımı marka koruma yasasıyla yasaklanmış olduğu için İtalyanlar şampanyaya Astispumant diyorlardı. Şampanya aslında bildiğimiz beyaz şaraptır. Özel bir mayalandırma yöntemiyle yapılır. Şarap en az 15 ay bekletildikten sonra doğal olarak köpüklenir. Şampanya adını ilk yapıldığı bölgeden alır. Spumant da tamamen aynı şeydir ama üzüm bağları Fransa'nın Champagne bölgesinde değil de İtalya'da bulunduğu için Avrupa yasaları Fransızca adın kullanılmasına izin vermemektedir. Şampanya'dan ve adlarla ilgili yasalardan söz etmeye başlamışlardı. Bu arada Eva bir süredir kovmaya çabaladı ama bu kez olağanca ağırlığıyla yeniden karşısına dikilen soruyu kafasından silip atmaya çalışıyordu. Konuşurlarken durmadan içmişti. Sonunda bir an gelmiş, artık kendini tutamamıştı. Adamın birinin azıcık sarhoş olup bizimle konuşmaya kalkmasının ne zararı var? Yanıt verirken Igor'un sesi değişmişti. Çok zararı var. Çünkü birlikte çok az yolculuğa çıkıyoruz. Kaldı ki şu yaşadığımız dünya ile ilgili neler düşündüğümü biliyorsun. Gırtlağımıza kadar yalanlara gömülmüşüz. Manevi değerlerden çok bilime inanıyor ve ruhumuzu toplumun bize dayattığı şeylerle besliyoruz. Oysa aslında yavaş yavaş ölüyoruz. Çünkü çevremizde neler olup bittiğini biliyoruz. Hiç planlamadığımız şeyleri yapmaya zorlandığımızı, üstelik bütün bunlardan vazgeçemediğimizi, kendimizi gerçek mutluluğa, aileye, doğaya, sevgiye veremediğimizi biliyoruz. Peki neden böyle oluyor? Çünkü sorumlu insanlar olduğumuzdan. Hayatımızın geri kalan bölümünü kendimizi birbirimize adayarak yaşayabilmek için mali istikrara kavuşabilelim diye. Başladığımız işleri bitirmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Zaman zaman çok fazla çalıştığımı düşündüğünü biliyorum. Ama bu doğru değil. Ben geleceğimizi sağlama alıyorum. Pek yakında özgürce hayal kurabilecek, hayallerimizi gerçekleştirebileceğiz. Mali istikrara kavuşamadıkları pek söylenemezdi. Hiç borçları yoktu. O masadan hemen kalkabilirler ve yalnızca kredi kartlarıyla Igor'un nefret ettiğini söylediği dünyayı arkalarına bırakıp bir daha en küçük bir para sıkıntısı çekmeden her şeyi yeni baştan başlayabilirlerdi. Bundan ona her söz açışında Igor hep aynı şeyi söylemişti, az kaldı. Ayrıca geleceklerin tartışmalarında sırası değildi. Tanrı her şeyi düşünmüş diye devam etmişti Igor. Tanrı birlikte olmamıza karar verdiği için birlikteyiz. Sen belki hayatımda ne kadar önemli olduğunu tam olarak anlayamıyorsun. Ama sen olmasaydın ben bugün bulunduğum yerde olmazdım. Tanrı bizi bir araya getirdi ve gerektiğinde seni koruyabilmem için bana güç verdi. Bana her şeyin bir planın parçası olduğunu ve bu plana en küçük ayrıntısına kadar saygı göstermem gerektiğini öğretti. Öyle yapmasaydım ya Kabil'de ölürdüm ya da şimdi Moskova'da yoksulluk içinde yaşıyor olurdum. Ve spumante ya da şampanya adı her neyse nelere kadir olduğunu işte tam o sırada göstermişti. Sibirya'daki o dilenciye ne oldu diye sormuştu Eva. Igor önce Eva'nın neden söz ettiğini anlamamış. Eva Sibirya'daki restoranda olanları hatırlatmıştı ona. Ne yaptığını bilmek istiyorum. Onu kurtardım. Eva rahat bir nefes alır gibi olmuştu. Onu o dondurucu kış aylarında pislik içinde umutsuzca yaşamaktan, kafayı çekerek kendini yavaş yavaş yok etmekten kurtardım. Ruhunun bedeninden ayrılıp ışığa yönelmesini sağladım. Çünkü mutluluğumuzu mahvetmek için restorandan içeri girdiği anda ruhunu şeytana kaptırdığını anlamıştım.